Ayrım 53.
Sayfa 496. Benim başıma gelenler senin de başına gelseydi, sen de benimle aynı zorlukları yaşasaydın diye başkaldırdı dediklerimi duyunca. Sen de iyice kafayı üşütürdün herhalde. Kesin. Hatta benden bile beter olurdun. Seni gidi ödlek. Ben seni bilmez miyim? Derken başladı beni bol miktarda kalaylamaya, sanki bu konuda hak sahibiymiş gibi. O beni fırçalarken ben de gözümü dikmiş ona bakıyordum. Hastalardan böyle kötü muamele görmeye alışıktım nasıl olsa. Artık bana dokunmuyordu. Toulouse'dan bu yana epey zayıflamıştı ve onda daha önce hiç görmediğim bir şey gelip suratına oturmuştu. Yüz hatlarının üstüne yerleşen bir portre gibi, sanki şimdiden unutulmuşluk vardı içinde, etrafı sessizlikle kaplı. Toulouse hikayelerinde elbette o kadar vahim olmamakla birlikte yine de hazmetmekte güçlük çektiği bir başka şey daha vardı ve bunu düşündükçe midesine kramplar giriyordu. O da bir sürü dolandırıcıya heybeye rüşvet vermek zorunda kalmış olmasıydı. Mahzeni üstlendiklerinde sağa sola, papaza, kilisedeki sandalyeci kadına, belediyeye, psikopos naibine ve daha bir sürü kişiye komisyon vermek zorunda kalmış olmayı, üstelik de bunların sonuçta bir anlamda boşa gitmiş olmasını bir türlü hazmedemiyordu. Sözünü ederken bile allak bullak oluyordu, soygun olarak nitelendiriyordu tüm bu davranışları. Sonunda evlendiniz mi bari diye sordum konu kapansın diye. Yok canım, dedim ya sana, ben artık istemiyordum ki. Madeloncuk da hoş kızdı ama şimdi. Aksini iddia edecek değilsin herhalde. Mesele o değil ki. Mesele o olmaz olur mu? Madem ki artık özgür olduğunuzu söylüyorsun, ille de Toulouse'dan ayrılmak istiyorsanız, mahzeni bir süreliğine kızın anasına emanet edebilirdiniz. Daha sonra isterseniz geri dönerdiniz. Fiziksel açıdan bakınca diye konuya döndü, haklısın. Gerçekten sevimli kız. Kabul ediyorum. Sonuçta bana verdiğin tüyo iyiydi. Üstelik düşün ki sanki özel olarak öyle ayarlanmış gibi ilk kez yeniden görmeye başladığımda bir bakıma ilk onu gördüm. Aynadan düşünebiliyor musun? Işıkta. Koca karı düşeli 2 ay olmuştu herhalde. Bir anda hem de sanki tam ona, yani Madelon'a bakarken yeniden görmeye başlayıverdim. Yüzüne bakmaya çalışırken bir ışık çaktı sanki. Beni anlıyor musun? Hoşuna gitmedi mi peki? Gitti gitmesine de mesele ondan ibaret değil ki. Yine de çekip gittin ama. Doğru, ama madem ki anlamak istiyorsun dur da sana açıklayayım. Önce o beni bir garip bulmaya başladı. Eskisi kadar hevesli değilmişim. Kibar davranmıyormuşum. Bir sürü naz niyaz. Belki de vicdan azabı çekmeye başlamıştın. Vicdan azabı mı? Ne bileyim ben. Vallahi adını ne koyarsan koy ama havamda değildim. İşte bu kadar. Ama vicdan azabı olduğunu sanmıyorum. Hasta mıydın yani? Daha çok öyle olsa gerek ki hastalık. Zaten baksana, en az bir saattir sana hasta olduğumu söyletmeye çalışıyorum. Kabul et ki anlaman bayağı zaman alıyor. Tamam, anlaşıldı diye yanıt verdim ona. Madem ki böylesinin daha emniyetli olacağını söylüyorsun, biz de senin hasta olduğunu söyleriz, olur biter. İyi edersin diye üsteledi. Çünkü hatun ne yapar hiç bilemem, çok geçmeden ötmeye bile kalkışabilir. Sanki bana bir bakıma öğüt verir gibi bir hali vardı. Oysa ben bana öğüt vermesini falan istemiyordum. Yeniden ortalık karışacağı için de bu yaklaşım hiç hoşuma gitmemişti. Gerçekten ötmeye kalkar mı sence diye bir daha sordum ona, iyice emin olmak için. Ama kız bir anlamda senin suç ortağın sayılmaz mı? Şakımaya kalkmadan biraz düşünmesi gerekmez mi? Düşünmek mi diye lafı ağzıma tıkadı hemen. Onu hiç tanımadığı nasıl da belli oluyor. Sözlerim onu eğlendirmişe benziyordu. Bir saniye bile tereddüt etmez o. Aynen böyle. Onu benim kadar yakından tanısaydın sen de bundan hiç kuşku duymazdın. Diyorum ya sana, o aşık bir kadın. Sen hiç aşık kadın görmedin mi? Aşık olduğunda deliriyor. Bu kadar basit, zır deli. Üstelik bana aşık ve benim için deli oluyor. Düşünebiliyor musun? Anlıyor musun şimdi? Öyle olunca da delice olan ne varsa onu tahrik ediyor. Bu kadar basit. Bu onu hiç durduramaz. Aksine. Şimdi kalkıp bunu ona söyleyemezdim tabii ama Madelo'nun birkaç ay içinde bu denli kendinden geçmiş olması beni oldukça şaşırtmıştı. Çünkü ne de olsa ben de şahsen iyi kötü tanımıştım onu, yani Madelo'nu. Ben de onun hakkında bir fikir sahibiydim ama bunu söyleyemezdim. Toulouse'da yolunu nasıl bulduğuna bakılırsa ve o Mavna'ya bindiğimiz gün kavak ağacının arkasına gizlenmişken söylediklerini duyduğum kadarıyla kafa yapısının bu kadar kısa sürede bu derece değişebileceğine inanmak güçtü. Trajedi meraklısından çok işini bilen, iyice yırtık, küçük numarasını ve hikayelerini yutturabildiği kadar yutturup kendine yer açmaya meraklı bir kadın gibi görünmüştü gözüme. Ancak şu an bulunduğumuz noktada şimdilik söyleyebileceğim bir şey kalmamıştı. Her şeyi kendi haline bırakmam gerekiyordu. İyi, peki, tamam diye özetledim. Ya anası? Sırra kadem basmaya niyetlendiğini anladığında anası da herhalde ortalığı biraz birbirine katmış olsa gerek. Hem de nasıl? Sabahtan akşama kadar domuzun teki olduğumu söyleyip duruyordu ve dikkatini çekerim. Bunu üstelik tam da aksine bana yakınlık gösterilmesine gereksinim duyduğum bir sırada yapıyordu. Ne tantana ama. Sonuç olarak anasıyla da bu iş daha fazla yürüyemezdi. Baktım olacak gibi değil, mahzeni o ikisine devretmeyi önerdim Madelon'a. Ben de kendi hesabıma şöyle bir tur atmaya çıkacaktım. Biraz tek başıma seyahat edip yeniden birazcık gezip tozacaktım. Beni de alacaksın yanına diye itiraz etti o zaman. Nişanlın değil miyim? Beni de yanına alacaksın Leon. Ya da hiç gitmeyeceksin. Kaldı ki diye üsteliyordu. Daha henüz yeterince iyileşmedin. Hayır, iyileştim ve yalnız gideceğim işte diye karşılık veriyordum ben de. İşin içinden çıkamıyorduk bir türlü. Bir kadının yeri kocasının yanıdır diyordu anası. Evleniverin olsun bitsin. Sırf beni kışkırtmak için kızına arka çıkıyordu. Böyle şeyler duymak bana acı veriyordu. Beni bilirsin. Sanki savaşa gittiğimde bir karım olmasına ihtiyaç duymuşum gibi. Hele oradan kurtulmak için. Ya Afrika'da karım marım mı vardı ki benim? Ya Amerika'da var mıydı bir karım? Yani onların bu konuda saatlerce tartıştığını duydukça mideme ağrılar saplanıyordu. Kramp giriyordu. Kadınlar ne işe yarar bilmez miyim ben? Sen de bilirsin değil mi? Hiçbir boka yaramazlar. Ben az seyahat etmedim. O zırvalarıyla beni iyice çileden çıkardıkları bir gün artık dayanamayıp anasının karşısına geçerek hakkında neler düşündüğümü bir bir sayıp döktüm. Gerzek morun tekisiniz siz dedim ona. Siz Unroyal anadan bile çok daha hıyarsınız. Eğer insanları benim tanıdığım kadar tanımış olsaydınız, benim kadar dünyayı dolaşmış olsaydınız, el aleme böyle ulu orta öğüt vermeye kalkışmazdınız ve üstelik o boktan kilisenizin köşe bucağından erimiş mum parçaları toplayarak da hayatı asla öğrenemezsiniz. Biraz çıkın gezin tozun da faydasını görün. Çıkın da şöyle biraz sağınıza solunuza bakın, bunak süprüntüsü, hava almış olursunuz. En azından dualarınız dışında da bir şeylere zaman ayırmış olursunuz ve hiç olmazsa teke gibi kokmazsınız. İşte öyle geçirdim lafı ben anasına. Diyorum ya, epeydir ona ağzının payını vermek için can atıyordum diye. Üstelik o da kaşınıyordu yani. Ama her şeyi bir tarafa bu öncelikle bana bayağı iyi geldi. Sanki içine sıkıştığım bu durumdan beni kurtardı. Ne var ki Kartoloz da sanki bu fırsatı kolluyor, benim bayramlık ağzımı açmamı bekliyormuş, o da bana bildiği tüm küfürleri sıralamak için. O da öyle bir kustu zehrini, hem de haddinden fazlasını. Hırsız, miskin diye canıma okuyordu. Bir mesleğiniz bile yok sizin. Neredeyse bir yıldır size ben bakıyorum kızımla birlikte. İşe yaramaz serseri, pezevenk. Gözünde canlandırabiliyor musun? Tam bir aile faciası. Derken önce şöyle bir iyice düşündü, sonra da alçak sesle söyleyiverdi. Ama biliyor musun, öyle bir şey söyledi ki tam üstüne basa basa, canı yürekten. Katil, katil diye seslendi bana. Bende de heves diye bir şey kalmadı haliyle. Kızsa bunları izlerken anasını oracıkta haklamamdan korkuyor gibiydi. Aramıza attı kendini. Kendi eliyle anasının ağzını kapadı, iyi de etti. Demek başından beri ağız birliği etmiş Kartalozlar diyordum kendi kendime. Apaçık. Neyse, Görmezden geldim, şiddetin sırası değildi. Kaldı ki hemfikir olmalarını hiç iplemiyordum aslına bakarsan. İyice eteklerindeki taşları döktükten sonra beni artık rahat bırakacaklarını sanırsın değil mi? Nerede o günler? Hadi canım sen de. Ne mal olduklarını bilmezmişiz gibi. Kız yine aşka geldi. Hem yüreği hem de götü kalkmıştı. İyice coştu. Seni seviyorum Leon. Görmüyor musun seni sevdiğimi Leon? Başka bir şey bilmiyordu. O seni seviyorumun dışında. Sanki her derde devaim gibi. Onu hala mı seviyorsun diye giriyordu devreye bunu duyan anası. İşe yaramaz serserinin teki olduğunu görmüyor musun onun? Ciğeri 5 para etmez. Sayemizde gözlerine kavuştu ya, şimdi kim bilir seni ne kadar çok mutsuz edecektir o. Kızım, bak bunu nah şuraya yazıyorum, bizzat annen olarak. Sahnenin sonunda herkes ağlamaya başlamıştı. Ben bile, çünkü bu iki kaltakla aramı iyiden iyiye bozmak istemiyordum. Her şeye rağmen köprüleri tamamen atmak istemiyordum. Aradan sıyrılmayı başarmıştım ama birbirimize o kadar çok laf etmiştik ki artık bu yüzleşmeyi daha fazla kaldıramazdık. Yine de haftalarca sudan nedenlerle didişerek günler ve özellikle de geceler boyu birbirimizi gözetleyerek uzadı gitti. Ayrılmaya bir türlü cesaret edemiyorduk ama artık tadımız tuzumuz da kalmamıştı. Bizi bir arada tutan daha çok endişelerimizdi. Bir başkasını mı seviyorsun yoksa diye soruyordu Madelon bana durup durup. Nereden çıktı bu şimdi diye yatıştırmaya çalışıyordum ben de onu. Yok canım. Ama bana inanmadığı besbelliydi. Onun gözünde insan hayatta ille de birini sevmeliydi ve onunla yetinmeliydi. Söylesene bana diye yanıt veriyordum ona. Ne yapayım ben başka bir kadını? Ama aşk onun saplantısıydı. Onu sakinleştirmek için daha ne demem gerektiğini bilemiyordum. Daha önce aklımdan dahi geçmemiş şeyleri kurcalıyordu. Kafasının içinde böyle şeyler sakladığını hiç düşünmezdim. Kalbimi çaldın sen benim Leon diye suçluyordu beni. Hem de ciddi ciddi. Demek gitmek istiyorsun diye tehdit ediyordu. Git o zaman. Ama seni uyarıyorum Leon, ben de o zaman kahrımdan ölürüm. Ben mi onun kahrından ölümüne neden olacaktım yani? Ne anlamı vardı şimdi bunların ha? Söylesene. Olur mu canım, neden ölesin diye yatıştırıyordum onu. Her şeyden önce ben senin hiçbir şeyini çalmadım bir kere. Sana çocuk bile yaptırmadım yahu. Düşün bir hele, sana hastalık da bulaştırmadım. Öyle değil mi? Tek istediğim şey çekip gitmek o kadar. Farz et ki tatile çıkıyorum. Bunda anlamayacak ne var? Biraz makul olmaya çalış. Ama kendi bakış açımı ona ne kadar çok açıklarsam o kadar az beğeniyordu benim o bakış açımı. Yani birbirimizi artık hiç anlayamıyorduk. Gerçekten de düşündüğüm olduğu gibi söylemiş olabileceğim, bunun gerçeğin ta kendisi olduğu, yalın ve içten olduğu düşüncesi onu deli ediyordu. Üstelik beni çekip gitmeye teşvik edenin de sen olduğunu düşünüyordu. Beni kendi duygularımdan utandırarak tutamayacağını anlayınca da başka bir yöntemle tutmaya kalkıştı. Sakın sanmayasın ki Leon, sana şu mahzen işlerinden dolayı bağlandım. Para benim pek de umurumda değil aslında. Benim esas istediğim şey Leon, seninle beraber olmak, mutlu olmak, o kadar. Bu da gayet doğal. Beni terk etmeni istemiyorum. Bizim birbirimizi sevmiş olduğumuz kadar sevdikten sonra ayrılmak dayanılmaz bir şey. Bari söz ver bana, çok uzun süreliğine gitmeyeceğine söz ver Leon. Kızım bu krizi bu şekilde haftalarca sürdü. Aşık olmasına sırılsıklam aşıktı ve insanı iyice bayıyordu yani. Her akşam o aşk çılgınlığına başlıyordu yine. Sonunda Mahsen'i annesine emanet etmemize razı oldu ama ikimiz birlikte Paris'e gidip iş aramamız koşuluyla. Hiç ayrılmam acısına. İşe bakar mısın? Her şeyi anlayışla karşılamaya hazırdı. Benim yalnız başıma kendi yolumdan gitmem ve de onun da kendi yoluna gitmesi hariç. Bu konuda yapacak bir şey yoktu. Bu durumda o bu konuda ne kadar ısrarlı olursa beni de bir o kadar sinir ediyordu haliyle. Onu makul olmaya zorlamaya çalışmanın bir anlamı yoktu. Bunun boşa zaman harcamak olduğunu, bir bağnazlıkla karşı karşıya olduğumu deneye deneye anlamıştım artık. Üstelik bunu daha bile fazla kudurmasına neden oluyordu. O zaman benim de onun o aşkından öyle diyordu ya hani kurtulmak için değişik numaralar icat etmem gerekti. Ona zaman zaman aklımı kaçırdığımı anlatıp onu korkutma fikri de böyle doğdu işte. Delilik nöbetlerine tutulduğumu filan. Hiç beklenmedik anlarda bana ters ters baktı, bir tuhaf. Bunun yine bir palavra olup olmadığından emin değildi. Ancak yine de ona daha evvel anlatmış olduğum maceralar yüzünden, bir de beni etkilemiş olan savaş yüzünden, sonra özellikle de Orwell anayla olan o son numara ve ona karşı davranışlarımdaki garip ve ani değişim nedeniyle şöyle bir durup düşünme ihtiyacını hissetti. Bir haftadan fazla sürdü düşünmesi ve bu süre zarfında beni bayağı rahat bıraktı. Bu nöbetlerim konusunda anasına da bir şeyler çıtlatmış olsa gerekti. Öyle ya da böyle beni tutma konusunda o kadar ısrarlı değillerdi artık. Tamam, oldu işte diyordum kendi kendime. Kurtulduk, artık özgürüm. Daha şimdiden kendimi rahat rahat Paris taraflarına tüyerken düşleyebiliyordum, ortalığı kırıp dökmeden. Ama dur, işimi sağlama alayım derken bu sefer de ölçüyü kaçırdım. İnce ayağa kalkıştım. Söylediğimin doğru olduğunu onlara kesin kes kanıtlayabilmek için en baba numarayı bulduğumu sandım. Gerçekten de eşref saatim geldiğinde tam bir kafadan çatlak olduğuma inansınlar diye. Dokun bak dedim ona bir akşam, yani Madelon'a. Bak dokun, kafamın arkasındaki şişi hissediyor musun? Üstündeki yara izini de hissediyorsun değil mi? Şişliğin de bayağı iri olduğunu. İyice elleyince o kafamın arkasındaki şişi, bu onu öyle bir duygulandırdı ki anlatamam. Bu onu hiç iğrendirmediği gibi aksine çok daha fazla tahrik etmez mi şimdi? Al başına. Flanders bölgesinde oramdan yaralanmıştım. Kafatasımı delip tam oradan ameliyat ettiler beni diye ısrar ediyordum ben de. Ah Leon diye hopladı birden şişliği hissedince... Senden çok özür dilerim Leoncuğum benim. Şimdiye kadar sana inanmıyordum ama artık tüm kalbimle senden özür diliyorum. Şimdi anlıyorum işte. Sana karşı çok kötü davranmışım. Öyle öyle Leon, korkunç bir davranış sergilemişim. Bir daha asla sana kötü davranmayacağım. Söz veriyorum. Kendimi affettirmek istiyorum Leon. Derhal benim kendimi affettirmeme engel olma sakın, ne olur. Sana o mutluluğunu yeniden vereceğim. Sana iyi bakacağım. Gör bak, yarından tez yok. Artık sana karşı daima çok sabırlı davranacağım. O kadar sevecen olacağım ki, göreceksin Leon, seni öylesine iyi anlayacağım ki artık benden vazgeçemeyeceksin. Sana tüm kalbimi yeniden veriyorum. Ben tümüyle seninim. Her şeyimle, tüm hayatım senin olsun Leon. Ama en azından beni affettiğini söyle. Bana ne olur, affettin değil mi Leon? Hiç öyle bir şey söylememiştim ki ben. Hiç. Her şeyi o söylemişti. Öyle olunca da kendi kendine hem sorup hem cevap vermesi kolaydı tabii. Onu durdurmak için ne yapmalıydım ki? Yara izimi ve şişimi ellemek onu sanki bir anda aşk sarhoşu yapmıştı. Kafamı yeniden ellerinin arasına almak istiyordu. Bir daha bırakmamak ve beni sonsuza dek mutlu kılmak istiyordu. Ben istesem de istemesem de. O sahneden itibaren artık anasının bana saldırmasına hiç izin vermedi. Ağzını bile açtırmıyordu. Madelon tanınmaz hale gelmişti. Beni canı pahasına savunmaya kararlıydı. Bunun bir son bulması gerekiyordu. Dost olarak ayrılmamızı tercih ederdim elbette. Ama artık bunu denemenin bile alemi yoktu. Aşktan yerinde duramıyordu ve bayağı da inatçıydı. Bir sabah ikisi birlikte alışverişe çıktıklarında ana kız, ben de senin yaptığını yaptım. Kendime küçük bir bohça hazırladım ve usulca sıvıştım. Bundan sonra artık yeterince sabırlı davranmadığımı söyleyemezsin herhalde. Ama diyorum ya, işte o noktadan sonra ne yapsam faydası yoktu. Artık her şeyi biliyorsun. Bu haspanın yapamayacağı şey yok dediğimde her an burada bile gelip beni bulabileceğini ve üstüme düşebileceğini söylediğimde artık bana dönüp de rüya gördüğümü söylemezsin umarım. Ben ne dediğimi biliyorum. Ben onun ne mal olduğunu da biliyorum. Ayrıca bana kalırsa beni şimdiden delilerle bir bakıma içeri tıkılmış halde bulursa daha rahat ederiz. Öyle olunca artık hiçbir şeye kafası basmayanları oynamak benim için çok daha kolay olur. Ona işte böylesi gerek. Anlamazdan gelmek. 2-3 ay önce olsaydı Robinson'ın bana bütün bu anlattıkları hala ilgimi çekebilirdi. Ama sanki bir anda yaşlanmış gibiydim. Aslında giderek baritona benzemeye başlamıştım, hiç iplemiyordum. Toulouse macerasıyla ilgili Robinson'ın bütün bu anlattıkları benim için canlı, elle tutulur bir tehlike oluşturmuyordu. Onun o meseleleriyle ne kadar ilgilenmeye çalışırsam çalışayım, onun o meseleleri çoktan rafa kalkmış gibi duruyordu. Ne dersek diyelim, ne iddia edersek edelim, dünya gerçekten çekip gitmeden çok öncesinde terk ediyor bizleri. Daha önce en çok meraklısı olduğumuz şeylerden günün birinde artık gitgide daha az söz eder oluveriyor, ille de konuşmak gerektiğinde de zorlanıyoruz. Hep kendi sesimizi duymaktan gına gelmiştir, kısa keseriz, vazgeçeriz, 30 yıldır konuşup duruyoruzdur zaten. Haklı çıkmayı bile umursamamaya başlarız. Zevkler arasında kendimize ayırdığımız o küçük yeri bile koruma arzusunu yitiririz. Kendimizden iğreniriz. Azıcık karnını doyurmak, birazcık ısınmak ve hiçbir yere varmayan yolda giderken mümkün olduğu kadar çok uyuyabilmek artık yetiyor da artıyordur bile. Yeniden bir şeylere ilgi duymak için başkalarının önünde takınacak yeni surat ifadeleri bulmak gerek. Ancak artık repertuarımızı da değiştirecek gücümüz kalmamıştır. Eveleyip geveleriz. Onların, yani dostların arasında kalabilmek için bin türlü numara ve bahane ararız. Ancak ölüm de artık buradadır. Leş kokulu, yani yanı başımızda, artık daima orada kalacaktır. Bir el pişpirik kadar bile gizemi kalmamış olacaktır. Gözümüzde bir anlam ifade etmeye devam eden tek şey olarak ufak tefek üzüntülerimiz kalmıştır. Söz gelimi o küçük şarkısı bir Şubat akşamı ebediyen susan bu Kolomboz'daki ihtiyar amcamızı henüz sağken ziyaret etmeye bir türlü zaman ayıramamış olmanın üzüntüsü. Yaşamdan geriye sakladığımız bir bu kalmıştır. Yani bu ufacık korkunç pişmanlık, gerisini ise az çok yolda kusmuşuzdur, epey çabalayarak ve zorlanarak da olsa. Artık kimsenin geçmediği bir sokağın köşesindeki eski püskü bir anı fenerine dönüşmüşüzdür. Madem canımız sıkılacak, bunu oldu olacak mümkün olan en az yorucu yöntemle, yani yine de gayet düzenli alışkanlıklarla yapmakta yarar vardır. Müessesede her şeyin saat 10'da yatakta olması konusunda çok titizdim. Işıkları ben söndürüyordum, işler kendiliğinden düzene giriyordu. Zaten öyle pek de düş gücü harcamamıza gerek kalmadı. Bariton'un geliştirdiği geri zekalılar sinemaya sistemi bizi yeterince oyalıyordu. Müessese artık pek fazla tasarruf edemiyordu. İsraf diyorduk kendi kendimize. Patron için ciddi bir endişe kaynağı olduğuna göre belki de onu geri gelmeye teşvik eder. Robinson'ın yazın bahçede hastalarımızı dans ettirebilmesi için bir akordeon satın almıştık. Wingy'de hastaları sabah akşam oyalamak kolay değildi. Onları her dakika kiliseye de yollayamazdık ki orada canları fazla sıkılıyordu.